Ayrım 29.
Farklı toplumsal yapıların bir arada yaşayabilmeleri, var olan çelişkilerin olabildiğince birbirlerine karşı hoşgörülü davranmalarını öngörmektedir. Böylesine bir birlikte olabilirlik kategorisi, karşıtların birliğini bozmadan uzlaşmaz çelişkileri koruyabilme olanağı içermektedir. Barış içinde bir arada yaşama ilkesinin temelini iki ana ilke oluşturmaktadır. Bir yandan devletler arasında eşit haklar temeline dayalı kalıcı politik, ekonomik ve kültürel ilişkiler kurmaya çalışmak, öte yandan diğer ülkelerin iç işlerine karışmaktan ve tartışmalı sorunları kaba güce başvurarak çözmekten kaçınmak. Barış politikası, uzlaşmaz sistemlerin birlikte olabilirliğini benimseyerek uygulanacak aklı başında bir strateji oluşturan zorunlu öğelerden birisidir. Bugünün koşullarında çıkacak bir dünya savaşına, çılgınlık eylemine çevirecek olan dünya çapındaki silahlanma koşulları altında barış içinde bir arada yaşama politikasının ne dereceye kadar gerçekleşebileceği sorusu gündeme gelmektedir. Uzlaşmaz çelişkileri kaba güce, yani savaşa başvurarak çözmekte direnen bloklar karşısında büyük devletler barış içinde bir arada yaşamanın kurallarına uymak üzere ne kadar zorlanabilir? Günümüz koşullarında barış içinde birlikte yaşama politikasının karşısında akla uygun gelen başka bir seçenek ne yazıktır ki yoktur ve bu politika dünya barışını güvence altına almak için yeni önlemlerin yolunu açabilecek önemli bir ön koşuldur. Barış içinde birlikte yaşama politikası beraber ölmeyi değil ama beraberce yaşamayı gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Savaşa hazırlanarak barışı korumanın olanaksızlığı tarihte yaşanan olaylarla birçok kez doğrulanmıştır. Uzay yarışıyla beraber silahlanmada yükselen teknoloji her zaman savaş tehlikesini yükseltmektedir. Bu nedenle gelecekte bütün insanlığın yok olabileceğini düşünen tüm güçler bir araya gelerek barış içinde birlikte yaşamanın savunucusu ve gerçekleştiricisi olmalılardır. Atatürk Cumhuriyeti'nin temel ilkesi barış olduğuna göre, Cumhuriyet'in yeni kuşakları bu doğrultuda devleti yönetmek ve politikalarını sürdürmek durumundadırlar. Bu doğrultuda silahlanma yarışına, nükleer silahlara, bölgesel savaşlara, silah ticaretine, barışa karşı tüm eylem ve girişimlere karşı çıkılmalıdır. Son yıllarda gerçekleştirilen Dünya Barış Platformu'nda Türkiye Cumhuriyeti çok daha güçlü ve etkin biçimlerde temsil edilmelidir. Batı bloğu ile kurulan ilişkiler daha dengeli bir düzeye indirilmeli ve hiçbir zaman diğer ülkelere karşı düşmanca bir tutum içine girilmemelidir. Aksi takdirde bütün komşuları ile birçok sorunu bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nin hem varlığı hem de geleceği büyük tehlikeler altına girecektir. Yarım yüzyılı aşan bir süre bölgesinde barışın güvencesi olmuş bir ülke bunu başarabilecek güçtedir. Sosyalist dünya, Hristiyan dünya ve Müslüman dünya arasında sıkışıp kalmış bir Türkiye'nin hem Müslüman olup hem de Batı bloğu üye olması, beraberinde birçok sorunu getirdiği kadar önemli avantajlar da sağlamaktadır. Atatürk'ün bağımsız dış politikası günümüzde bu avantajlardan yararlanılarak çok daha başarılı biçimlerde sürdürülebilir. Böylesine bir barışın temeli istenmektedir. Eğer Cumhuriyet yönetimleri böylesine Atatürkçü bir tutumu benimseyerek kararlı biçimlerde uygulanabilirse, hem bölgelerinde barışın güvencesi olacaklar hem de dünya barışına önemli katkılar sağlayacaklardır. Yurtta barış ve dünyada barış ilkesinin boş bir slogan olmaktan çıkarak gerçeklik kazanması, Atatürkçülüğün günümüzde geliştirilerek uygulanması olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti yapısı ve ilkeleri açısından her zaman savaşın karşısında ve barışın yanında olmak durumundadır. Bunun dışında kalan bir davranış veya politika hem Atatürkçülüğün hem de Cumhuriyetin özüne aykırı olacaktır. İç politikada da dış politikada olduğu gibi barış ana hedef olmuştur. Yurtta barışın sağlanabilmesi için çeşitli çabalar gösterilmiş, insanlar arasında hiçbir ayrıma yer vermeden eşitlik düzeni en geniş anlamıyla kurulmaya çalışılmıştır. Türk olanlar kadar olmayan azınlıklara da devlet hizmetleri eşit olarak götürülmüştür. Etnik toplulukların yeryüzünde en rahat yaşadıkları ülkelerden birisi de Türkiye olmuştur. Toplumda sınıflar arası dengeye de önem verilmiş, Cumhuriyet Devleti hiçbir sınıfın devleti olmadan ulusun ve halkın devleti olmaya çalışmıştır. Toplumsal ve demokratik farklılaşma süreci içinde toplumda bir iş bölümünün bulunduğu ve buna göre herkesin toplum yaşamında ayrı bir yeri olduğu benimsenmiş, bu ayrı yerlerden hiçbirine ayrıcalık tanınmamıştır. Toplumsal adaletin düzenli biçiminde gerçekleştirilebilmesi amacıyla eşit ve dengeli hizmet dağıtımı ana yöntem olarak uygulanmıştır. Herkesin temel haklarına saygı, hukuk düzeninin başta gelen ilkesi, halkçı yaklaşımsa yurtta barışı sağlayan bir uygulama olmuştur. Yurtta ve dünyada barışı temel ilke olarak benimseyen Türkiye Cumhuriyeti, bir barış devleti olurken dünyada da barışçı dış politikanın başarılı temsilcileri arasına girmiştir. Ve bu nedenle de Atatürk Cumhuriyetçiliğinin temel ilkelerinden birisi barışçılık olmuştur. Cumhuriyet yönetimi eski dönemlerde de görülen İslam ve Osmanlı geleneği olan saldırgan dış politikadan vazgeçerek Türk tarihinde yeni bir dönüm noktası olmuştur. Cumhuriyetin devrimciliğini kanıtlayan en önemli örneklerden biri de saldırganlıktan barışçılığa geçilmesidir. Atatürk Cumhuriyetçiliğinin 6 ana ilkesi yanı sıra bazı alt ilkeler ve görüşleri de bulunmaktadır. Halk egemenliği, ulusal bütünlük, tam bağımsızlık, çağdaşlaşma ve barışçılık. Atatürk Cumhuriyetçiliğin temel taşları olarak bu anlayışı yeterince ortaya koymaktalardır. Bunların yanı sıra Atatürk'ün devrimci ve halkçı yönleri de cumhuriyetçiliğin belirlenmesinde yararlı olmaktadır. Onun Türk ulusuna ve gençliğine olan inancı, cumhuriyetçiliğinin tamamlayıcısı ve güvencesidir. Kendi elleriyle kurduğu cumhuriyeti Türk gençliğinin uyanık ve vatansever bekçiliğine bırakması üzerinde herkesin düşünmesi gerekmektedir. Yeryüzünde hiçbir cumhuriyetçi önder böylesine devrimci bir tutum gösterememiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin yükseltilebilmesi için Atatürk Cumhuriyetçiliğinin yeterince incelenmesi ve bilinçli bir biçimde kavranması ön koşuldur. Atatürk'ün düşünceleri iyice anlaşılmadan bir eylem olarak Türkiye'de cumhuriyetçilik olanaksızdır. 3. İmparatorluktan Cumhuriyete. Türkiye'de cumhuriyetçi eylemin başlangıcı, gelişimi ve başarıya ulaşması, yaşama geçmesi, kendi düzenini oluşturması bu bölümde ele alınacaktır. Bunun için önce imparatorluğun yıkılışı dönemini, bu sırada ortaya çıkan cumhuriyetçi eylemin başlangıcını ve cumhuriyetin kurulmasına doğru yapılanları öncelikle bir alt bölüm olarak ele almak zorunludur. Cumhuriyeti kuran meclisi ve yapısını gördükten sonra saltanatın kaldırılışı ve cumhuriyetin ilanı ele alınabilir. Daha sonra cumhuriyet düzeninin kuruluşu, son engel olan hilafetin kaldırılışı, cumhuriyete yönelen tepkiler ve iç ayaklanmalar, cumhuriyetin yapısı ve özellikleri ve son olarak da Atatürk döneminde girişilen demokrasi denemeleri ele alınarak imparatorluk döneminden cumhuriyet dönemine geçişin ve yeni bir düzenin kuruluşunun öyküsü tamamlanabilir. Cumhuriyet tarihi açısından bir dönüşümün açıklanması tarihsel olaylara ve gelişmelere bağlı kalınarak yapılabilir. Belirli bir dönüşümün gerçekleşmesinde tüm olgular bir bütünün parçasılar ve olgular ele alınmadan o bütünü açıklamak olanaksızdır. A. Cumhuriyete doğru. Atatürk'ün eylemi, çökmüş, yıkılmış bir imparatorluktan yepyeni bir devlet çıkarmak biçiminde özetlenebilir. Ne var ki, ulusal kurtuluşla başlayan, cumhuriyetin kurulmasıyla süren bu eylem daha sonraki yıllarda devrimlerle amacına doğru gelişmiştir. 19. yüzyılda dünya, siyasal, bilimsel, teknik, ekonomik bakımlardan büyük değişmelere sahne olmuştur. Bilim ve tekniğin baş döndürücü gelişimi, insanlığın doğaya ve yeryüzüne egemen olma çabalarını başarılı sonuçlara ulaştırmıştır. Yeryüzünün tümüyle keşfedilmesinin yanı sıra bilim ve tekniğe dayanan yepyeni bir uygarlık yükselmeye başlamıştı. Toplum yapıları hızla değişirken, devlet düzenleri de bu değişikliklere ayak uydurarak yeni biçimlere dönüşüyordu. Tüm dünyayı kapsayan bir siyasal ve ekonomik egemenlik savaşı başlamıştı. Yeryüzünün yarısından fazlasını sömürge olarak kullanan Avrupa devletleri yeni uygarlığın öncüsü ve sahibi oluyorlardı. Sömürge imparatorluklarının dünya dengesinde yarattığı ekonomik ve siyasal sorunlar diğer ulusları, devletleri zamanla tepki göstermeye ve uyanmaya yöneltti. Dolayısıyla da ulusçuluk akımları yavaş yavaş yaygınlaştı. Her ülkede aydın çevreler, Fransız devrimine benzer eylemler de bağımsızlıklarına kavuşmak ve cumhuriyet kurmak çabasına girmişlerdi. Ulusçuluk akımlarıyla uyanmaya başlayan sömürge ve koloni durumundaki ülkeler 20. yüzyılın başlarında imparatorluktan yıldırılan bir duruma gelmişlerdi. Sömürge imparatorluklarının yanı sıra Osmanlı Devleti gibi tarihten gelme imparatorluklarla da dünyadaki bu genel gidişin etkileri altında kalıyorlardı. Her geçen gün biraz daha bölünen ve parçalanan Osmanlı İmparatorluğu 20. yüzyılın başlarında çökmüştü. İşte Atatürk'ün cumhuriyetçi eylemi bu koşullar içinde ortaya çıkmıştır. 14. yüzyılın başında Anadolu'da küçük bir beylik biçiminde kurulan Osmanlı Devleti 15. yüzyılda epeyce genişledi ve yükseldi. 16. yüzyılda dünyanın en büyük birkaç devletinden birisiydi. Ne var ki bu dönemden sonra çağın ilerlemesinde geri kalmaya başlamış, duraklamadan sonra gerileme dönemine girmiştir. Çeşitli düzeltme ve yenileşme girişimleri başarısız kalmış ve gerileme 20. yüzyıla kadar sürüp gelmiştir. Çeşitli bölgeler ayrı ayrı devletler kurarak imparatorluktan ayrılmışlar, savaşlarda başlayan yenilgiler de bazı toprakların yabancı devletlere terk edilmesine yol açmıştır. Yaklaşık olarak 600 yıl süren Osmanlı Devleti dine dayalı bir devlet ve toplum düzenine sahipti. Devleti kuran, yöneten gücün tanrısal olduğu varsayıldığından imparatorlar tanrısal yetkilerle yönetiyorlardı. Aynı zamanda halifelik ünvanını da taşıyan imparatorlar tümüyle tanrısal bir devlet başkanı gibi davranıyorlardı. Dinsel kurallara uygun olarak devlet düzeninin yanı sıra eğitim, ekonomi, tarım ve askerlik düzenleri kurulmuştu. Tanzimat dönemine kadar geleneksel yapısı ile yönetilen imparatorluk sonraları bazı yenilikler içine girmiş fakat bu çabalarda da yeterince başarı sağlanamamıştır. Zamanla fetihler durdu, egemenlik altında tutulan ülkelerden gelen gelirler azaldı, geleneksel yapı ve bağlı sistemler yozlaştı. Ama yerlerine yenileri kurulamadı, savaşlar devleti ve toplumu sarstı ve giderek zayıflattı. Merkez otoritesi zayıflayınca bağlı bölgelerde yerel yönetimler oluştu. Zamanla bunlar bağımsızlaştı. Dinsel eğitim sistemi ekonomik gelişme için gerekli kadroları yetiştiremedi. Böylece imparatorluğun çöküşü iyice hızlandı. Avrupa ülkelerinin derlenip toplanmaları ve sosyoekonomik gelişmeleriyle daha güçlü olarak Osmanlıların karşısına dikilmeleri bu çöküşü daha da hızlandırdı. Devleti kurtarma çabaları her zaman var olmuştur. Bunlar Tanzimat öncesi ve sonrası olarak ikiye ayrılabilir. Yenilgiler, parçalanmalar ve kopmalar her durumda yenilik ve onarım arayışlarına yol açmıştır. Bazen imparatorların, bazen sadrazamların öncülüğünde önemli sayılabilecek yenilikler gerçekleştirilmiştir. Devlet kuruluşlarında yasalar ve uygulamalarda değişiklikler bunların sonucunda ortaya çıkmıştır. Yenileşme ve kurtarma çabaları Tanzimat'tan sonra daha geniş ve etkin boyutlarda gelişti. Yenileşme girişimlerinin tam anlamıyla başarı sağlayamaması, aydın ve yönetici çevreleri daha köklü ve kesin çözümler aramaya yöneltmiştir. Genç Osmanlılar, jön Türkler bu konularda toplumu uyarma görevini yerine getirmişlerdir. Bir yanda yenileşme, diğer yanda özgürlükçü eylemler geçen yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti sınırları içinde geliştiler ve hatta gizli örgütlenme boyutlarına dahi ulaştılar. Düşünce akımlarının da kamuoyu önünde boy göstermesi, ulusal kurtuluş doğrultusunda belirli kadroların oluşumuna ve toplumda etkin bazı kesimlerin bilinçlenmesine yardımcı oldu. Türkçülük, İslamcılık, Osmanlıcılık, Batıcılık gibi akımlar ayrı ayrı önerilerle çözüm yolları gösteriyorlardı. Gizli örgütlenmeler içinde en güçlüsü olan İttihat ve Terakki, siyasal gelişmelerle iktidarı ele geçirdikten sonra Türkçülük ve İslamcılık birleşimi bir politikayı günün koşullarına göre uygulamaya başladı. Ne var ki bu politika çöküşün önüne geçemediği gibi diğer alanlarda da başarı sağlayamadı. Orduyu elinde tutan bu parti zora başvurarak bir süre yönetimde kaldı ama yetersiz kadrosu nedeniyle yönetimde iyice başarısızlığa sürüklendi. Birinci Dünya Savaşı'nda imparatorluğun yenilgiye düşmesi çöküşün son noktası oldu ve antlaşmalarla bu durum belgelendi. Osmanlı Devleti artık devlet olma niteliğini de yitirmişti. Ülkenin içinde ve dışında tam karışıklık ortamı doğmuştu. Mondros Ateşkesi çöküşün ve devlet olma özelliğinin noktalandığı anlaşmadır. bir devletin varlığını ortadan kaldıracak derecede ağır maddeleri kapsamaktadır. Boğazlar yabancı devletlerin kontrolüne bırakılmakta, savaşta yitirilmeyen yerler bile yabancı ülkelerin yönetimlerine terk edilmektelerdir. Sınırların korunması için gerekli olanın dışındaki tüm Osmanlı askerleri çekilmek zorunda bırakılmıştır. Ulaşım ve haberleşme hizmetlerini yabancılar yürütecektir. Bunların yanı sıra yabancılara birçok hak ve ayrıcalık tanınmıştı. Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesi Osmanlı Devleti'nin de sonu olmuştur. Ateşkes koşulları hukukun genel ilkelerine uymadığı gibi bir devletin varlığını daha barış yapılmadan ortadan kaldıracak niteliktedir. Dipnot 1. Fahri Belen, 20. yüzyılda Osmanlı Devleti, Remzi Kitabevi, İstanbul 1973, sayfa 371-378.